Ayrım 14. Karen Fogg'un Çocukları. 16 Ekim 2007 günü yayımlanan Sözcü gazetesi için yazdığım ilk yazıda Rauf Denktaş'ın bazı gazetecileri ver kurtulcu politikacıları Karen Fogg'un çocukları olarak nitelendirdiğinden söz etmiştim. Görgü tanığı Nafiz Okumuş olayı şöyle anlatıyor. 2003 yılı Aralık ayında yapılan Kıbrıs seçimlerine 3 gün kala Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndayız. Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Türkiye'den gelen bir grupla sohbet ettikten sonra öğle yemeği ikram ediyor. Yemek masasındaki Sayın Denktaş'ın solunda biz, sağında eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, tam karşısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öğmen, Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan ile ulusalcı duruşu ile bilinen İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu oturmuş. Bir taraftan yemek yeniyor, bir taraftan da sohbet ediliyordu. Derken Sayın Denktaş'a sordum. Türk basınında yer alan ver kurtulcuların çoğuyla yıllardır tanışırsınız. Bunlardan biriyle son zamanlarda karşılaştınız mı? Denktaş her zamanki tonton ve babacan tavrıyla gülümseyerek başladı anlatmaya. Biriyle ve en başta geleniyle geçenlerde karşılaştım. Bir televizyon programından çıkarken çay ikram etti. Birden Mehmet Ali Birant peydahlandı gülerek, ''Efendim bize Karen Fogg çocukları diyorsunuz, çok gücüme gidiyor. Sanki orospu çocuğu diyorsunuz gibi geliyor.'' deyince ben de taşı gediğine koydum. ''İyi ya Mehmet Ali Bey, biz de zaten öyle diyemediğimiz için Karen Fogg çocukları diyoruz. Anladığın için tebrik ederim.'' Bunun üzerine Birant uzun uzun gülmüş ve ilahi Sayın Denktaş sizinle hiç kimse baş edemez vallahi diyerek çekip gitmiş. Çok farklı şekilde anlatılan orospu çocuğu meselesinin aslı işte böyle. Birinci ağızdan anlattı ki bundan böyle farklı anlatılmasın diye. Karen Fogg çocukları bu meseleyi böyle algıladıklarına göre yüzlerine tükürüldüğünde de yağmur yağdığını sanacaklar herhalde. Takvim Gazetesi 21 Şubat 2004. İngiltere'de iki kez yılın gazetecisi seçilen, Amerika'da Emmy, İngiltere'de İngiliz Televizyon ve Sinema Akademisi'nin verdiği Richard Dimbley, Birleşmiş Milletler Medya Ödülü'ne layık görülen John Pilger, 2002 yılında ilk baskısı yapılan ve Timaş Yayın Evi tarafından dilimize kazandırılan Dünyanın Yeni Efendileri, Küresel Yağmacılığın Gerçek Yüzü adlı eserinde şöyle diyor. Aslında globalleşen sefalet oldu. Öyle bir global dünya ki insanların çoğunun günde bir telefon konuşması bile yapamadığı, günde 2 dolardan daha az parayla geçinmek zorunda kaldığı, temiz su edinemedikleri için çocukların öldüğü bir gezegen. 80'li yılların başından bu yana 90 kadar ülke daha global kuzey yarımkürede yaşayanlar tarafından pek anlaşılamayan karmaşık bir yağmalama sistemiyle zengin ve fakir arasındaki uçurumu daha da arttıran bir dizi yapısal düzenleme yapmaya mecbur edildi. Gelişmekte olan ülkelerin devlet politikalarını en ince ayrıntılarına kadar kontrol edebilen dörtlü, Dünya Ticaret Organizasyonu ve Washington'daki üçlü grup, Dünya Bankası IMF ve Amerikan hazinesi ise bunun adını iyi yönetim ve nation building olarak koyuyor. Güçlerini büyük oranda fakir ülkelerin batılı kredi veren ülkelere oluşan geri ödenemeyecek boyuttaki borçlarından dolayı her gün ödemek zorunda kaldıkları milyon dolarlardan alıyorlar. Bunun sonucunda ise nüfusu 1 milyardan daha az olan bir elit tabaka dünya nimetlerinin %80'lik dilimini kontrol ediyor. Tüm bu manzarayı destekleyen güç ise dünyanın önde gelen bilgi ve haber kaynaklarının ya sahibi olan ya da onları denetleyen önde gelen Amerikalı ve Avrupalı medya devleri. Ülkemizdeki ajan gazeteciler ve Karen Fogg'un çocukları yetmezmiş gibi Amerikalı ve Avrupalı medya devlerinin önemli televizyon ve gazetelerimizden bazılarını ele geçirmelerini kolaylaştıran Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ulusumuza en büyük kötülüklerinden birini daha yapıyorlar. Şairlerimize güvenin. Meliha Cankat adlı okuyucum AKP çoktan kapatılmalıydı adlı kitabınızı bir günde okudum. Savunduğum görüşlerin çoğu değişti, teşekkür ederim. Kitabınızdaki Yahya Kemal'e dair başlıklı bölümden de Yahya Kemal Beyatlı'nın aslında ilerici bir insan olduğunu öğrendim. Ancak yine de onun Ankara'nın nesini seversiniz sorusuna İstanbul'a dönmesini şeklinde cevap vermesini bir Atatürkçü olarak içime sindiremiyorum diyor. Atilla İlhan, Duvar adlı ilk şiir kitabının 1959'da yapılan ikinci baskısına yazdığı ön sözde, başlangıçta daima şairler vardı, başlangıçta daima şairler olacak demişti ki doğrudur. Yahya Kemal Beyatlı 1923 yılında Urfa Mebusu seçildi ve ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ünlü şairi Mebus yani milletvekili seçildiği anlaşılınca Hakimiyeti Milliye Gazetesi hemen kendisiyle bir söyleşi yaptı ve ona çeşitli sorular arasında başkent konusunu da sordu. Payi tahtın yani başkentin İstanbul'a ya da başka bir yere taşınması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yahya Kemal bu konuya aynen şöyle cevap verdi. Yeni İstiklal Ankara'da doğdu. Merkezi başka bir şehrimize nakletmenin manasını idrak edemiyorum. Fakat İstanbul'a nakletmek fikri korkunç bir gaflettir. İstanbul eski Osmanlı saltanatının, o da la akal yani en az 200 sene evvele göre tabii bir payitaht idi. Eski Osmanlı saltanatı dahilden harici atılan bir siyaset üzerine müesses yani kurulmuş bir saltanattı. Her taraftan serhatlere yani sınırlara çabuk yetişmek, her taraftaki tabasını metbu yani gözetiminde tutmak istirarında yani zorunluluğundaydı. Bunun için ona göre en münasip payitaht İstanbul'du. Oradan ordularıyla donanmalarıyla 3 kıta-i arzın her köşesine çabucak yetişebiliyordu. Fakat yeni Türkiye eski Osmanlı saltanatının tam zıddına bir devlettir. İstilaya heveskar değil, bilakis istilalara maruzdur. Bunun için merkezin vatanın merkezinde olması şarttır. Medeniyetin bu asrı ilinde ve fende olduğu gibi her şeyde tecrübe asrıdır. En büyük Bahriye ispat etti ki vatanın merkezi Ankara'ymış. İstanbul'u aşka benzer bir hisle severim. Onun saadetini temin edecek amiller arasında payitaht olması lüzumunu pek anlayamıyorum. Ben İstanbul'u Türk şehirleri arasında payitaht değil, şeref raz görmek isterim. Zaten taht yok ki İstanbul onun payı olsun. İstanbul eskiden çıkmaz maaşlarla ancak geçinir bir şehirdi. Bu devirde hür siyaset saralarından ifakat yani hastanın iyileşmesini bulmuş zengin bir eğlence ve ticaret şehri olabilir. Merkez Ankara'da oldukça İstanbul başını yastığına rahat koyup uyusun. Anadolu onun başında bir melekü siyane yani koruyucu melek gibi duruyor. Bilal N. Şimşir, Ankara, Ankara, Bir Başkentin Doğuşu, Bilgi Yayın Evi, sayfa 478. Meliha Hanımefendi, yaptığı o güzel espriye bakmayın. Ankara konusunda Yahya Kemal Beyatlı'nın gerçek düşüncesi böyleydi. Yetkin Aröz, YAR Müdafaa-i Hukuk Dergisi'ne yayımlanan Kasım 2007, Haydi başlıklı şiirinde hepimize şöyle sesleniyor. Kim basacak bu düğmeye? Kim diyecek haydi? Artık günü geldi. Bir perde gibi sıyıralım geceyi. Kim basacak bu düğmeye? Nasıl kandırılmış bunca kişi? Nasıl unutturulmuş bunca çektikleri? Ne geriye kalmış özlemleri, ne destansı direnmeleri, ne onuru, ne düşleri. Dağılmış gitmiş her biri. Sulara batarken gemi, tutmaz olmuş elleri. Ortalıklarda dolanır şimdi, umarsızlıkların gecesi. Kim diyecek haydi, uyandıracak her birini? Kim gösterecek güneşi, gidilecek denizleri? Kim döndürecek, kim? Kurtuluşa dümeni, sulara batarken gemi, gelecek güzel günleri. Haydi, sen tutmazsan dümeni, göstermezsen, bir göstermezsen güneşi, açık denizleri, göstermezsen doğacak günleri, yeşertmezsen umudu, sevinci, bu dalgalar alır götürür bizi. Haydi, haydi kurtuluşa çevir dümeni. Artık tüm vatanseverlerin dümenlerini kurtuluşa çevirmelerinin zamanı gelmedi mi? 1 Mayıs'ta olanları anlamalıyız. 1 Mayıs 1886'da ABD'deki evrensel iş bırakma gününde 8 saatlik iş günü talebiyle işçileri greve götürmek suçundan 4 Amerikalı işçi lideri idam edilmişti. Grev sırasında polisin açtığı ateş sonucu pek çok işçi yaralanmış ve ölmüştü. Bu nedenle 1 Mayıs 1889'da Uluslararası İşçiler Kongresi tarafından Proletarya Günü olarak ilan edildi. 1923 yılında işçiler 1 Mayıs'ı hafta tatili, 8 saatlik iş günü yabancı şirketlere el konsun pankartlarını taşıyarak kutladılar. 2 Mayıs 1928 tarihli Vatan Gazetesi'nde şu haber yer alıyordu. Amele Bayramı sükun içinde tesit edildi, yani kutlandı. Bugün 164 ülkede 1 Mayıs işçilerin bayram günü olarak kutlanıyor. New York'taki 5. caddede her yıl Labor Day, işçi günü kutlanır. Cadde gün boyu trafiğe kapatılır. ABD'nin tüm eyaletlerinden gelen işçiler yürüyüş yaparlar. Fransa'da işçiler 1 Mayıs 2008 günü Elize Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin konuğu oldular ve 1 Mayıs'ı birlikte kutladılar. Hırvatistan Başbakanı Ivo Sanader işçilerle birlikte yürüdü. 1 Mayıs 1977 tarihinde kanlı 1 Mayıs'ı yaratanlar, yürüyüşe katılan işçiler değil, ülkemizin sosyal uyanışından rahatsızlık duyan emperyalist devletlerin içimizdeki güdümlü ajanlarıydı. Bu olayı aydınlatmayı beceremeyen hükümetlerimiz, işçilerimize 1 Mayıs günü Taksim Meydanı'nda ölülerini anma için yürüyüş ve tören yapmalarını bile çok görmüştür. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen işçilere hedef alarak, tam bir bilinçlik ve pervasızlıkla ayakların başları yönettiği bir yerde kıyamet kopar diyebilmiştir. Amerikalılar Beyaz Saray önünde, Fransızlar Elize Sarayı önünde gösteri yapma hakkına sahip, pek çok gösteri yapılmasına izin verilen Taksim Meydanı sadece sendikalarımıza ve dolayısıyla emekçilerimize kapalı. 1 Mayıs 2008 sabahı ilk haber ajanslara şöyle geçti. 6:30 saatlerinde 1 Mayıs için disk binası önünde toplanan kalabalığa çevik kuvvet polisleri panzerler ve gaz bombaları eşliğinde saldırdı. Başbakanın ve emir kulu polislerin tutumu böyle olunca elbette olaylar tırmanır ve provokatörlerin aradığı zemin en kısa zamanda oluşur. Serdar Turgut haklı olarak şu değerlendirmeyi yaptı. Akşam gazetesi 2 Mayıs 2008. Dün yaşananlar hiç olmayabilirdi ve 1 Mayıs güzellikler içinde kutlanabilirdi. Ama yöneticilerimiz devreye girince her şey bozuldu ve kocaman gün işkenceye dönüştü. Taksim'de zaten acı anıları bulunan bu millet resmi ağızlardan yapılacak uyarıyı tabii ki anlar ve ona da uyar. Siz bunu yapacak yerde merkez binasından dışarıya adım atan her insanı dövdürürseniz kontrolü de kaybedersiniz, toplum da zivanadan çıkıverir. Yalçın Doğan yazdıklarıyla Hürriyet Gazetesi 2 Mayıs 2008 tarihe not düştü bence. İşte o yazıdan bir bölüm. Burası Madımak Oteli gibi. Yanıyoruz, bayılanlar var. Pencereleri açmak istiyoruz, açamıyoruz. Çünkü bu sefer dışarıdan gelen gaz içerideki gazla birleşiyor, gözlerimiz yanıyor, boğazımız yanıyor, nefes alamıyoruz. Burası Disk Genel Merkezi. Tarih 1 Mayıs 2008. Polis Disk Genel Merkezi'ne biber gazı ve gaz bombası atıyor. Gaz öyle güçlü ki hava, su, her yer gaz. Biberli gaz, gaz bombası, boyalı su, basınçlı su. Karşıda düşman var, Türkiye'nin işçileri. Türk polisi aldığı emri hakkıyla yerine getiriyor, o düşmana karşı savaşıyor. Oysa düşmanda ne top var ne tüfek, düşmanda çakı bile yok. Düşmanın elinde kucak dolusu karanfil var. İşçilerin Taksim'e çıkmasına izin vermeyen hükümetin gerekçesi provokasyon ihbarı. İhbar doğru çıkıyor, provokasyon dün devlet eliyle gerçekleşiyor. Tavır öyle insanlık dışı ki biber gazı nedeniyle Disk Genel Merkezi'nde nefesleri kesilen, ölümle burun buruna gelen insanları kurtarmak amacıyla orada bulunan CHP'li milletvekilleri, bakanları ve İstanbul valisini arıyor. Bakanlara ve valiye ulaşmak mümkün değil. Uzun süre telefona çıkmıyorlar. Sonunda vali Muammer Güler lütfediyor ve telefona çıkıyor. Vali Güler dün işçilere karşı kullandığı orantısız güçle adını İstanbul valileri tarihine kara bir leke bırakarak geçiyor. Karşıda düşman var, Türkiye'nin işçileri. Türk polisi o düşmana karşı savaşıyor. Oysa düşmanda çakı bile yok. Düşmanda kucak dolusu karanfil. Casus romanı gibi. Soros eskiden CIA'nın gizlice yaptığını şimdi biz açıkça yapıyoruz demişti. Soros'un ülkemizdeki faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Güngör Uras şu değerlendirmeyi yaptı. Milliyet Gazetesi 12 Haziran 2005. Güçlü ülkeler güçsüz ülkelerde hükümet iktidar karşıtı NGO'ları yani sivil toplum örgütlerini besleyerek, kullanarak o ülkelerde kamuoyunu, siyaseti, ekonomiyi, sosyal oluşumu yönlendiriyor. Gelelim George Soros'un Türkiye sevdasına. Soros yıllar önce Rusya'yı ve Malezya'yı borsa spekülasyonu ile salladı, sonra strateji değiştirdi. NGO'lara para akıtarak Ukrayna ve Gürcistan'da rejimleri altüst etti. Bütün bunları yapan Soros'un arkasında ABD hükümetinin olmadığını iddia etmek mümkün mü? Bir gün önce aynı gazetede Melih Aşık yapmamız gerekeni şöyle özetliyordu. Amerikalılar eskiden CIA'nın ifa ettiği görevi artık sivil toplum örgütlerini besleyerek çok daha açık ve barışçı yollardan gerçekleştirdiklerini itiraf ediyorlar. Soros'un parasının girdiği ülkelerde adam satın alınıyor. Soros ülkenin içini kışkırtıyor. Türkiye'deki Sorosçuları iyi izleyelim. Arkasındaki çok etkili güçlerin Soros'a oynattığı oyunu Mustafa Yıldırım Sivil Örümceğin Ağında adlı eserinde şöyle özetlemişti. Açık toplum olan her şeyini para piyasasına emanet etmiş, plan ve programlı üretimi unutmuş, serbest piyasa oyuncularının vurkaç hünerlerinden habersiz ülkelerde bu tür oyuna iktisadi kriz deyip geçerler. Oyuna gelenlerin ulusal paraları beş para etmez olur, sanayi ve ticaret yıkılır. Ne ilginç rastlantıdır ki ülkelerin ulusal piyasaları yıkılırken yolsuzluk savları yükselir, etnik ve dinsel sürtüşmeler çatışmalara döner ve projekt demokrasi yollarında para krallarının yeni dünya düzenine uyumlu yönetimler oluşur. Medya diliyle smart boys yani parlak çocuklar diye nitelenenlerin derinden derine piyasa değerlendirmesi yapanların vurkaç özgürlüğünü devlet küçülsün ya da yolsuzluklar önlensin gibi sade suya tirit bilgiçe değerlendirmelerle sundukları yayınlarda yer almayan işleyişin adımları yalın ve basittir. 1. Mega banker olarak pohpohlanmış Soros ve yandaşları hisse tahvil almaya başlar. Onun bir şeyler bildiğinden emin olan ötekiler de izlerinden gider. Bu arada dış sermayeli televizyonlar her yarım saatte bir piyasa haberi geçerken yorumlarını da eksik etmezler. 2. Gelirleri daralmış olan küçük yatırımcılar alışa geçerler. Medya piyasa hareketlendi. Hükümetin şu IMF'in bu anlaşması sonuçlanıyor propagandasını yükseltirler. Fiyatlar ve alışlar daha da yükselir. 3. Vurkaç bankerleri ikincilere satarlar ve katlayarak kazanırlar. 4. Vur ve kaç operatörü topladığı parayı dolara çevirir ve aracı bankasından ülke sınırları dışına çıkarır. Para yıkılacak yeni bir piyasa, alt üst edilecek bir ulusal pazara yönelir. 5. IMF ülkeye gelir. Tıpkı Soros'un buyurduğu gibi devleti küçültünler. Ulusal üretim boğulur. Dış borç taksitlerinin tahsili için para piyasasının güvensizlik ortamında ağır yaralar almış banka düzeninin, yani toplam olarak devlet düzeninin sürdürülebilmesi için yeni borçlanma olanakları için yeşil ışık beklenir. 6. Yeşil ışık tıpkı Soros'un buyurduğu gibi siyasal isteklere bağlanır. Buna direnecek yönetimler varsa demokratik ve liberal ortam hazırlanarak yıkılır. 7. Yıkıma uğratılan ülkeye dönülür. Yıkılan iktisadi ortamda birdenbire değer yitiren şirket hisseleri, ham maddeler, ihraç ürünleri, birikim hissi değerlenmiş olan dolar karşılığında satın alınır. Bu oyunun ilk farkına varanlardan biri de ben olduğum için önce Ağustos 2002'de Bilgi Yayınevi yayınları arasında çıkan Satılmışların Ekonomisi adlı eserimi yazdım. Şubat 2006'da ise Dip Dalgası adlı eserimin en büyük tehlike Soros'la işbirliği yapanlardır. Türkiye gerçekten satılıyor mu? Soros'un destek verdiği üniversiteler. Soros aydınları nasıl satın alıyor? Soros'la dost olan ülkesine düşman olur. Soros'un yarasaları, ulusal eğitimi yok etme çabaları. Fethullah Gülen Soros'la işbirliği mi yapıyor? Soros Kemalistleri yenemeyecek başlıklı bölümlerinde Soros'un ve ülkemizdeki işbirlikçilerin maskelerini düşürmeye çalıştım. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soros'a yakınlığı ile ve ondan parasal destek gördüğü bilinen kişilere eskisinden daha da çok yakınlaşmaya çalıştığının açıkça ortaya çıkması daha da vahim gelişmelerin ilk adımıdır. Tehlikeli ilişkiler. Soros Türkiye'de Açık Toplum Enstitüsü'nü 2001 yılında kurdu. Brezilya'da 2002'deki seçimleri solcu Lula'nın kazanacağı anlaşılınca tartışmalara katılan Soros şöyle dedi. Roma İmparatorluğu'nda yalnızca Romalılar oy veriyordu. Küresel kapitalizm çağında ise sadece Amerikalılar oy veriyor, Brezilyalılar değil. Soros'tan 2 milyon dolar aldığı yöneticilerince de kabul edilen TESEV'in, Türkiye Ekonomik Sosyal Etütler Vakfı, bugünkü başkanı Can Paker, Soros'un Türkiye'deki Açık Toplum Enstitüsü'nün kurucu üyesi olduğu gibi aynı zamanda danışma kurulu üyesi. Genelkurmay Başkanımız Yaşar Büyükanıt zararlı faaliyetlerinden dolayı TESEV'i 2006'da Harp Akademilerinde yaptığı konuşmada açıkça eleştirmek zorunda kalmıştı. Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Direktörü Hakan Altınay, 24 Mayıs 2005 tarihli Milli Gazete'de yayımlanan söyleşisinde, TESEV bizim en fazla destek verdiğimiz sivil toplum örgütü. Destek verdiğimiz üniversitelerden Bilgi Üniversitesi ilk sırayı alıyor, sonra Boğaziçi, sonra Sabancı geliyor demiştir. Soros Sabancı Üniversitesi'nden beklentisini şöyle açıklamıştı. Orta Avrupa Üniversitesi, Doğu blokunun yıkılmasında önemli rol oynadı. Türkiye'de de köklü değişim ve reformlar için bu üniversiteye çok iş düşecektir. 20 Haziran 1999'da Sabancıların konuğu olan Soros, sosyal devlet dersiniz ekonominiz yıkılır, Kürt sorununu çözmelisiniz, Türkiye asker ihraç etmelidir dedi. Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanan ve 13 Ekim 2006'da Profesör Doktor Bülent Çaplı tarafından açıklanan raporda, etnik ve dilsel azınlıklar için program hazırlayan prodüktörlere ve bunu yayımlayan yayıncılara mali destek sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye'nin en iyi ihraç malı ordusudur. Türkiye PKK ile siyasi bir çözüme gitmelidir diyen Soros, 2004 yılında yine Sabancı Üniversitesi'nin davetlisi olarak geldiğinde, eğitim konusundaki projelerim için hükümetle görüşmem uygun olmaz. Ben bu tür çalışmalar yapan vakfa destek sağlıyorum demişti. Soros'un desteklediği Tarih Vakfı yayınları arasında çıkan 346 sayfalık ders kitaplarında insan hakları, tarama sonuçları başlıklı kitabın yazarları, Atatürk'ün 10. yıl nutkunu insan haklarına aykırı buldukları gibi İstiklal Marşı ve Atatürk'ün gençliğe hitabesinin ders kitaplarımızda bulunmasının sorunlara yol açtığını belirtiyorlar. 6 Mayıs 2008 tarihli Vatan Gazetesi'nde Can Ataklı'nın yaptığı açıklamaya göre Recep Tayyip Erdoğan 22 Temmuz 2007 seçimlerinde TESEV Başkanı Can Paker'e milletvekili adaylığı teklif etmiş. Genelkurmay Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra kurmaylarıyla toplanan Recep Tayyip Erdoğan, Can Bey'e söz verdik ancak şimdi aday yaparsak askerin tepkisini çekeceğiz. Artık ne yapalım, bundan vazgeçeceğiz demiş. CIA elemanı oldukları da bilinen ABD'nin önceki Ankara Büyükelçileri Eric Edelman ve Mark Paris'in 18 Şubat 2005'te eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, TESEV Başkanı Can Paker, Cem Duna, Hasan Cemal ve Cengiz Canlar'ın Bebek'te buluşmalarının görüntülenmesi kıyamet koparmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Can Paker 3 Mayıs 2008 günü akşamı evinde bir akşam yemeği veriyor. Yemeğe başbakanın istediği gazeteciler ve eşleri davet ediliyor. İsrafil K. Kumbasar şu değerlendirmeyi yaptı. Yeni Çağ Gazetesi 8 Mayıs 2008. Gazeteci yazar kimliğiyle toplantıya katılan MBEST işbirlikçilerin ortak üç özelliği aynen şöyle. Bob teorisyenliği yapmak, 2. iktidara tam destek vermek, 3. döneklik ile suçlanmak. MBEST işbirlikçiler Recep Tayyip Erdoğan'a reddedemeyeceğini düşündükleri 3 öneride bulundular. 1. Anayasa değişikliği yaparak Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini azalt. 2. TSK'nın kamuoyundaki etkin gücünü kırmak için daha çok üzerine git. 3. Ergenekon soruşturmasında kapsamı genişletip çıtayı daha da yükselt. TESEV Başkanı Can Paker daha sonra yemekteki konuşmaları kozmik gizli damgalı bir dosya haline getirerek okyanus ötesinde kendisinden sabırsızlıkla haber bekleyen Saros Bey amcasına rapor etti. Tehlikeli ilişkiler defalarca sinemaya da uyarlanan Pierre Choderlos de Laclos'un ölümsüz romanının adıydı. Bu ad bence politikacılarımızın kurduğu bazı ilişkilere daha çok yakışıyor. Geçenlerde bir konferansımda dinleyicilerimden biri şu soruyu sordu. Bence üniversiteler ve devlet kurumlarımızdaki Fethullahçı örgütlenme ile ülkemizde Soros'la işbirliği yapanların faaliyetleri ne olduğu ve ne yapmak istediği bilinen PKK'nın faaliyetlerinden daha tehlikeli. Bu konularda siz ne düşünüyorsunuz? O günden beri bu soru üzerinde düşünmeye ve araştırmaya devam ediyorum. Siz de düşünün. Vatan hainleri Atatürkçü olamaz. Nurculuk tarikatının ateşli bir mensubu olduğunu gizlemeyen Fethullah Gülen şöyle diyor. Bediüzzamana talebe olabilmeyi, o şerefi elde edebilmeyi, cana minnet bildiğimi arz etmek isterim. Nurculuk hareketinin aslında Amerikan destekli bir Kürtçülük ve bölücülük hareketi olduğunu daha önce belgelemeye çalışmıştım. Bakınız irtica ve bölücülüğe karşı militan demokrasi. Sayfa 36-43. Üçüncü Uluslararası Said-i Nursi seminerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Said-i Nursi keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, eğer Cumhuriyet'in başında Bediüzzaman resmi makamlarca dinlenseydi, bugün ülkenin durumu hiç şüphe yok ki böyle olmazdı demişlerdir. Dip Dalgası adlı kitabımda ayrıntılarıyla açıkladığım gibi sayfa 44-223 ve devamı, yasalarımızda ve doktrinde dini siyasete alet etmek daima vatana ihanet kapsamında mütalaa edilmiştir ve nurculukla ilgili faaliyette bulunanlar eski ceza kanunumuzun 163. maddesini ihlalden mahkum olmuşlardır. Anayasamızın 24 son maddesinde, kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez veya kötüye kullanamaz denilmektedir. Yürürlükte olan anılan anayasa maddesi yürürlükten kaldırılan TCK'nın 163. maddesiyle aynı sözcükleri içermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve yayımlanmış olan Nurculuk hakkında adlı eserde, Said-i Nursi'nin tevil ve iddialarının İslami esaslara uymadığı, Nurculuğun milli ve dini birliği parçalayan zümrecilik olduğu, Nur Risalelerinde Kürtçülüğü körükleyen sözler bulunduğu belirtilmiştir. Ulus Dağı yayınları arasında çıkan Mustafa Yıldırım'ın Meczup Yaratmak adlı eseri Fethullah Gülen'in ve Nurcuların gerçek yüzünü gösteren bir belgesel. İşte bu eserden bazı bölümler. Vahdettin'in Şeyhülislam'ı damat Ferit hükümetlerinde bakan olarak da görev almış Mustafa Sabri Efendi, Kürt Said'in mezhebi hakkında Reddiye Armağanı adlı eserinde şöyle diyor. Kendini Kur'an'ı Azimüşşayan'ın müdafiği gibi gösteren Said, bizzat kendisi Kur'an'ı Azimüşşan'a muhalefet etmektedir. Damarında bir damla Türk kanı olan her Müslümana bu adamın Mason ve komünist kadar tehlikeli olduğunu ehemmiyetle hatırlatırım. Sayfa 44. Said-i Kürdi'nin Şualar adlı eserinde şu satırlar bulunmaktadır. Süfyan ve bir İslam Deccali'nin Mustafa Kemal olduğu 5. Şua'da anlaşılıyor. Said-i Kürdi'ye göre Mustafa Kemal Süfyan'ın ta kendisidir ve yerde ve gökte lanetlenmiştir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde en çok zulüm yapan kimsedir. Sayfa 102. Said-i Kürdi'nin kardeşi Kürt ayaklanmasını yönlendiren Azadi örgütünün Van yöneticilerindendir. Sayfa 104. Said-i Kürdi, Şeyh Said'in yanında savaşamamaktan üzgündür. Hapishane ve sürgünler benim elimi kolumu bağladı. Ben niçin Diyarbakır'da şehit edilen 46 kişinin içinde yokum diye kederler ve gamlarla teessürümden ağladım. 1 milyon insanı Şeyh Said'in yoluna getirdim. Bu da benim için kafi hizmettir. Sayfa 107. ABD'nin Nurcuları niye desteklediği şimdi daha iyi anlaşılıyor değil mi? Atatürk, Said-i Kürdi'nin zararlı faaliyetlerinin önlenmesi için her türlü tedbiri almıştır. Said-i Kürdi 1932'de tutuklandı. 1934'te Isparta'ya sürüldü. 1935'te Eskişehir'de 11 ay hapse mahkum oldu. 1936'da Kastamonu'ya sürüldü. Atatürk'ün ölümünden sonra da 1948 yılında 20 aya mahkum oldu. Said-i Kürdi'ye metiye düzenlerin kendilerinin de Atatürkçü olduklarından söz etmeleri Atatürk'ün hatırasına hakaret etmektir.